Item 45, sürü, Frank Schätzing, sayfa 454. Önceleri teoriyi şiddetle reddeden bir tek Vanderbilt varmış gibi görünüyordu. Ama sonraki saatte durum değişti. Topluluk sert bir mücadele içinde kilitlenmiş iki kampa bölünmüştü. Olup biten her şey ele alınıp yeniden gözden geçirildi. İlk anomaliler, saldıran balinalar, solucanların keşfine sebep olan olaylar. Bir rugby maçını seyretmek gibiydi. Fikirler öne atılıp çarpışıyor ve geri çekiliyor. Sonra da retorik dirsekler tarafından oyun dışına atılıyor. Bir tarafın öne fırlamasına izin veriliyor. İtirazlarla cepheden karşılanıyor ve sonra da usta numaralarla engelleniyorlardı. Ama tüm bu manevraların ardında anavaka tanıdık gelen bir dürtü vardı. Bazı insanlar insanlığın üstünlüğüne meydan okuyan paralel bir zekanın varlığı düşüncesine katlanamıyorlardı. Öfkelerini dile getirmiyorlardı ama hayvan zekası ile ilgili tartışmalarda tecrübeli olan anavak onları fark edebiliyordu. Tartışmaya alttan alta bir saldırganlık girmişti. Johansson'un teorisiyle oluşan ayrılık aslında tam olarak bilimsel değildi. Her şeyden önce insan olan uzmanların arasında bir çatlak oluşturmuştu. Vanderbilt'in tarafında Rubin, Roche, Frost, Shankar ve tereddütlü Peak varken Johansson'u Lee, Oliveira, Fenwick, Ford, Bowerman ve Anavak destekliyordu. İstihbarat ajanları ve diplomatlar önceleri sessiz kalmışlardı ama onlar da teker teker çarpışmaya katılmışlardı. Hayret vericiydi. Johansson bunu asla beklemezdi. Ama profesyonel ajanlar, koyu muhafazakar savunma danışmanları ve terörle mücadele uzmanlarının neredeyse tümü onun tarafındaydılar. Bir tanesi, ben makul bir adamım. Akla yakın gelen bir şeyler duyarsam üzerinde bir düşünmek isterim. Eğer alternatif açıklama deneyimlerinize uymak için bir kalıba sokulmak zorundaysa, bence doğru olma ihtimali pek yoktur diye yorum yapmıştı. Peak Vanderbilt'in ekibinden ayrılan ilk kişi oldu. Frost, Shankar ve Roche onu takip ettiler. Sonunda bitap düşen Vanderbilt ara vermeyi önerdi. Odadan çıkarak taze meyve suları, kahve ve keklerin onları beklediği büfeye yöneldiler. Weaver Anavak'a yaklaştı. ''Fazla ikna edilmen gerekmedi.'' dedi. ''Neden?'' Anavak ona bakıp gülümsedi. ''Kahve?'' ''Evet, lütfen ve süt.'' Kahveyi koyup kupayı ona uzattı. Weaver ondan çok az daha kısaydı. Aniden kadını şatonun ön bahçesinde ilk gördüğü andan itibaren ondan hoşlandığını fark etti. ''Sanırım gerekmedi.'' dedi. ''İyi düşünülmüş bir teori.'' ''Bu kadar mı? Yoksa hayvan zekasına inanmamanda bir ilgisi var mı?'' ''Hayır, sadece genel olarak zekaya inanıyorum. Hayvanlar hayvandır ve insanlar da insan. Eğer yunusların bizim gibi bir zekaya sahip olduklarını kanıtlarsan, o zaman mantıken artık hayvan olmaktan çıkarlar.'' ''Peki öyle mi düşünüyorsun?'' ''Hayır ve onları insan kriterleriyle yargılarsak hiçbir zaman bilemeyiz. İnsanların zeki olduğuna inanıyor musun?'' Weaver güldü. ''Eğer tek bir insandan bahsediyorsan evet ama birkaç tanesi bir araya gelince boğucu bir güruh oluyorlar.'' Bu tam da onun vereceği türden bir cevaptı. ''Kesinlikle ve aynı şekilde.'' ''Doktor Anavak.'' İstihbarat ajanlarından biri aceleyle ona doğru geliyordu. ''Doktor Anavak sizsiniz, öyle değil mi?'' ''Evet, telefondan sizi istiyorlar.'' Anavak kaşlarını çattı. Şatoda onlara doğrudan ulaşılamıyordu. Ama akraba ve tanıdıkların acil durumlarda arayabilmesi için bir numara vardı. Lee delegelerden bu numarayı verirken dikkatli olmalarını rica etmişti. Numara Shoemaker'da vardı. Birinde daha mı vardı? ''Lobide'' dedi adam. ''Yoksa arabanın odanıza aktarılmasını mı isterdiniz?'' ''Gerek yok, hemen geliyorum.'' ''Sonra görüşürüz.'' dedi Weaver ardından. Anavak adamı lobiye kadar izledi. Eğreti telefon kabinlerinden bir sıra yan koridorlardan birine dizilmişti. ''Şuradakini alın.'' dedi adam. ''Çağrının size aktarılmasını sağlayacağım. Telefon çalacak, cevap verdiğinizde Tofino'ya bağlanmış olacaksınız.'' ''Tofino? O zaman Shoemaker'dı.'' Anavak bekledi, telefon çaldı. Açtı. ''Leon'' dedi Shoemaker, ''rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yapacak önemli işlerin olduğunu biliyorum ama...'' ''Sorun değil. Geçen akşamki yemek için teşekkür ederim. Harikaydı.'' ''Ha evet, doğru. Neyse, korkarım bu da önemli. Şey...'' Shoemaker içini çekti. ''Leon, kötü haberlerim var. Cape Dorset'ten bir telefon geldi.'' Sanki biri ayaklarının altındaki halıyı çekivermişti. Ne duyacağını biliyordu. ''Leon, baban ölmüş.'' Telefon kabininde donup kaldı. ''Leon?'' ''Tamam, ben iyiyim.'' Ben iyiyim, her zamanki gibi. Ben iyiyim, ben iyiyim. Ne yapacaktı? Hiçbir şey iyi değildi. Lee. Uzaylılar mı? Başkan şaşırtıcı derecede kendine hakim görünüyordu. Tam olarak değil dedi Lee. Şimdiye kadar bunu sayısız kez konuşmuşlardı. Uzaylı değiller. Bizim gezegenimizin canlıları. İsterseniz rakip bir tür diyebilirsiniz. Şato uydu kanalıyla Offutt hava üssüne bağlanmıştı. Offutt'taki toplantıda başkanın yanı sıra savunma bakanı, başkanın güvenlik danışmanı, yurt içi güvenlik bakanı, dışişleri bakanı ve CIA müdürü vardı. Artık Washington'ın da New York'la aynı kaderi paylaşacağına şüphe yoktu. Şehir tahliye edilmiş ve kabinenin tümü Nebraska'da kamp kurmuştu. Karanın içlerine yapılan geri çekilme genelde plana uygun olarak işlemişti. Bu kez hazırlıklıydılar. Lee Vanderbilt ve Peak briefing'e şatodan katılıyordu. Lee, Offutt'takilerin hava üstünde sıkışıp kalmaktan hiç memnun olmadığını görebiliyordu. CIA müdürü Potomac Nehri kıyısındaki ana merkezin 6. katındaki ofisine dönebilmek için can atıyordu. Personelini tahliye etmeyi sertçe reddeden terörle mücadele müdürüne gizliden özeniyordu. Elemanlarını güvenli bir yere gönder diye emretmişti ona. Bu doğal bir afet değil, planlanmış bir saldırı diye gelmişti cevap. Bir terörist saldırı. Bu insanların küresel tepki merkezindeki bilgisayarlarının başında gece gündüz çalışmasına ihtiyacımız var. Rolleri hayati önemde. Onlar bizim terörizme açılan penceremiz ve hiçbir yere gitmeyecekler. New York, biyolojik katillerin kuşatması altında diye cevap vermişti CIA müdürü. Orada neler olup bittiğini bilmiyor musun? Washington'da farklı olmayacak. Küresel tepki merkezi kritik de kapılarını kapasın diye kurulmadı. Elbette ama o insanlar ölebilir. O zaman ölürler. Savunma Bakanı da Pentagon'daki Ferah ofisine dönmeyi istiyordu ve başkan da doğası gereği bir uçağa atlayıp Beyaz Saray'a dönmeyi emretmesin diye dizginlenmesi gereken bir adamdı. Herkes ne derse desin korkak biri değildi. Hatta o kadar gözü karaydı ki onu eleştirenlerden bazıları korku hissedemeyecek kadar aptal olduğundan şüpheleniyorlardı. Offutt hava üssü hükümete ev sahipliği yapmak için gereken her tür hizmeti sağlayabiliyordu. Ama oraya kaçmak zorunda kalmışlardı. Ve bu da diye düşündü Lee, zeki okyanus yaratıkları fikrinin nasıl bu kadar çabuk kabul görebildiğini açıklıyor. İnsan rakiplerden bu şekilde kaçmak zorunda kalmak, yönetimin katlanamayacağı kadar büyük bir aşağılanma olurdu. Johansson'un teorisi işleri farklı bir açıdan göstermişti. Geriye dönük olarak istihbarat birimlerini, savunma bakanlığını ve başkanı aklıyordu. ''Pekala ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu başkan konseye. ''Bu mümkün mü yoksa değil mi?'' ''Benim kişisel olarak inandıklarımın şu anda bir önemi yok.'' dedi savunma bakanı kısaca. ''Asıl uzmanlar şatodaki bilim insanları. Eğer açıklamanın bu olduğunu düşünüyorlarsa bunu ciddiye almalı ve bir sonraki adımımızın ne olacağını düşünmeliyiz.''
''Ciddiye mi alalım?'' diye karşılık verdi Vanderbilt inanamayarak. ''Uzaylılar, küçük yeşil adamlar.''
''Uzaylı değiller.'' dedi Lee sabırla. ''Sanırım bu bizi yepyeni bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor.'' dedi Dışişleri Bakanı. ''Teorinin doğru olduğunu varsayalım. Kamuoyuna ne kadarını açıklayacağız?''
''Kamuoyu mu?'' diye sordu CIA müdürü. ''Hiç. Tüm dünya kaosa sürüklenir.''
''Zaten kaosta.''
''Mesele bu değil. Medya kanımızı kurutur. Delirdiğimizi söyleyecekler. Bize asla inanmayacaklar. Bize inanmak istemeyecekler. Başka bir zeki türün varlığı insan olmanın üzerine kurulduğu temelleri sarsar.''
''Bu dini bir mesele.'' diyen savunma bakanı umursamaz bir el hareketi yaptı. ''Politik açıdan önemsiz.''
''Asıl politikanın kendisi önemsiz.'' dedi Peak.
''Dışarıda azap ve korku dışında hiçbir şey yok. Manhattan'a bir yolculuk yaparsanız kendiniz de görürsünüz. Asla kiliseye ayak basmamış olanlar bile diz çökmüş dua ediyorlar.'' Başkan düşünceli bir tavırla tavana bakıyordu.
''Bu olayda Tanrı'nın planlarının'' dedi, ''ne olabileceğini kendimize sormalıyız.''
''Hatırlatmama izin verirseniz efendim, o bu konseyin bir üyesi değil.'' dedi Vanderbilt.
''Bizim tarafımızı bile tutmuyor.''
''Bu kötü bir bakış açısı, Jack.'' Başkan kaşlarını çattı.
''İyi kötü ne fark eder ki? Ben bir fikri mantık çerçevesinde yargılarım. Görünen o ki buradaki herkes bu teoride bir doğruluk payı olabileceğini düşünüyor. Bu durumda ben de acaba kafam mı güzel diye...''
Jack diye uyardı CIA müdürü.
Hele bir kanıt görelim. Yanılanın ben olduğunu söylemekten mutlu olurum. denizdeki küçük piç kuruları ile yüz yüze konuşmadığım sürece onların varlığına inanmayacağım. Ama o zamana kadar siz de geniş ölçekli bir terörist saldırısı ihtimalini yok saymadan önce iyice düşünmelisiniz. Gardımızı düşürme lüksümüz yok.
Lee adamın koluna dokundu. Jack, teröristler bize neden bu şekilde saldırsınlar ki?
Sizin gibi insanları E.T. tarafından sindirildiğimize inandırmak için ve işe yarıyor. Lanet olsun ki işe yarıyor.
Aptal olmadığımızı biliyorsun dedi güvenlik danışmanı huzursuzca. Kimsenin gardını düşüreceği yok. Dürüst olmam gerekirse Vanderbilt, senin bu terörist saplantın bizi bir yere götürmüyor. İstediğimiz kadar deli mollaları ve zengin süper canileri arayıp durabiliriz. Ama bu arada kıta yamacı çökecek, kentlerimiz korkunç sel baskınlarına uğrayacak ve masum Amerikalılar ölecek. Pekala, sen ne yapmamızı önerirdin?
Vanderbilt kollarını kavuşturdu. İçin için yanarak kudurmuş bir Buda'ya benziyordu.
''Biliyor musun Jack?'' dedi Lee yavaşça.
''Bence bir öneride bulundun.''
''Ne gibi?''
''Küçük piçlerle konuşmak, irtibat kurmak.''
Başkan ellerini kavuşturdu, sesi kontrollüydü. ''Bu tüm insanlık için bir sınav. Belki de Tanrı bu gezegeni iki güçlü ırkın paylaşmasını istemiştir. Belki de kutsal kitap denizlerden yükselecek canavar hakkında doğruyu söylüyordur. Dünyayı yeniden doldur ve boyun eğdir.'' Bunlar Tanrı'nın emirleri ve o bunları denizdeki herhangi bir canlıya söylemedi.
Tabii ki diye homurdandı Vanderbilt. Doğrudan Amerika'ya vaaz etti.
Bu kötülükle yapılacağı söylenen son büyük savaş olabilir. Başkan koltuğunda doğruldu ve biz Tanrı'nın adına savaşmak ve kazanmak için onun tarafından seçildik. Belki de dedi Lee fikri tartarak, bu savaşı kazanan dünyayı yönetecektir. Peak ona yan yan baktı ama bir şey demedi. ''Bence diğer NATO ve AB ülkeleriyle açıkça konuşmalıyız.'' dedi Dışişleri Bakanı. ''Ve bundan sonra da Birleşmiş Milletleri de müdahil etmemiz gerekecek.''
Lee hemen lafa katıldı. ''Elbette Birleşmiş Milletler bu türden bir operasyonu yönetebilecek kapasiteye sahip değil ve bizim bunu açıkça ortaya koymamız gerekecek.'' Tabii uzmanlık sahibi ve fikirleri olan adamları olacaktır ve bu beyinleri kullanmamamız için bir sebep yok. Afrikalı ve Asyalı müttefiklerimizin de yardımını ekleyelim. Bu doğru bir mesaj verecektir. Ama bu kendimizi uluslararası camianın en tepesine konumlayabilmek için bizim şansımız. Bir asteroid çarpması gibi insanlığı bir anda yok edecek bir tehlike değil. Ama evet, yüz yüze kaldığımız korkunç bir tehdit. Yine de eğer doğru hareket edersek kazanan biz olacağız. Karşı önlemleriniz başarılı oldu mu diye sordu güvenlik danışmanı.
Toksinlere karşı korunmamızı sağlayacak bir antiserum geliştirmek üzere uluslararası bir işbirliği yürütüyoruz. Yengeçlerin ilerlemesini durdurmak, balina saldırılarına bir son vermek ve solucanları yok etmek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve beklediğimizden daha çok zorlanıyoruz. Riskleri sınırlamak için yapabileceğimiz tüm önlemleri aldık ama geleneksel yöntemler yeterli olmayacaktır. Gulf Stream için yapabileceğimiz bir şey yok ve metan krizi kontrolümüzün dışında. Okyanustan milyonlarca solucanı temizlemeye devam edebiliriz. Ama nereden geldiklerini bilmediğimiz sürece yenileri istilaya devam edecektir. Aşağı dalgıçlar, robotlar ve denizaltılar gönderemediğimiz sürece kör gibiyiz. Aşağıda her tür şey dönüyor olabilir. Bu öğleden sonra George Bank civarında iki büyük sualtı tarama ağımızın kaybolduğu haberini aldım. Buna ek olarak Laurentian çukurunda deniz tabanını süpürmeleri için görevlendirdiğimiz 3 troll teknesinden de haber yok. Keşif uçakları onları arıyor ama hava koşulları berbat. O bölgenin doğusunda Grand Banks var ve sis asla açılmıyor. Üstelik son 2 gündür ortalığı kasıp kavuran bir fırtına var. Durakladı. Size verebileceğim bunun gibi binlerce örnek var. Gelen tüm raporlar başarısızlığımıza kanıt oluyor. Evet, insansız uçakların keşif uçuşları iyi gidiyor ve alev püskürtücüleriyle donanmış birlikler yengeçleri geriletiyor. Ama bunlar geçici. Kaybolup başka bir yerde tekrar karaya çıkıyorlar. Gerçek şu ki okyanuslar hakkında son sözü biz söyleyemiyoruz. Hiçbir zaman söyleyememiştik ama şimdi...
Ya sonar saldırılardan ne haber?
Hala devam ediyoruz ama önemli bir başarı elde ettiğimiz söylenemez. Sadece balinaları öldürmeye çalıştığımızda bir işe yarıyorlar. Sağlıklı içgüdülere sahip her hayvan böylesine bir gürültüden kaçardı. Ama balinalar kaçmıyor.
Korkunç bir acı çektiklerini tahmin ediyorum. Ama başka seçenekleri yok. Kontrol onlarda değil. Hala suları terörize ediyorlar.
Kontrolden bahsetmişken, dedi savunma bakanı, düşmanın stratejisini belirlediniz mi?
5 aşamalı bir planları var diyebilirim. İlk adımları tüm suları hem yüzeyde hem derinliklerde insan varlığından arındırmak. İkincisi kıyı bölgelerinde yaşayan nüfusu Kuzey Avrupa'da olduğu gibi sürmek veya yok etmek. Üçüncü adım altyapımızı yok etmek. Yine Kuzey Avrupa'da açık deniz endüstrisinin yıkılması buna örnek. Balıkçılık endüstrisinin kesintiye uğratılmasını da bunun içinde sayabilirsiniz. Bu bizim besin kaynaklarımızın ciddi şekilde azalmasına sebep olacaktır. Özellikle de üçüncü dünya ülkelerinde. Dördüncü adım büyük şehirler, medeniyetimizin dayanakları, kentli nüfus karanın içlerine çekilmeye zorlandı. Ve nihayet en sonuncu 5. adım olarak da iklim değişiklikleri ve böylece dünya bizim türümüz için yaşanmaz hale gelecek. Ya donacak ya da sular altında kalacak, ya ısınacak ya da soğuyacak veya hepsi birden olacak, detayları bilmiyoruz.
Ama bu durum dünyayı tüm hayvanlar alemi için yaşanmaz kılmaz mı diye sordu güvenlik danışmanı.
Karada evet, flora ve faunanın birçok türünün yok olacağını söylemek yanlış olmaz. Aynı felaketin 55 milyon yıl önce de olduğu bana anlatıldı. Sonucunda büyük sayılarda hayvan ve bitki türünün soyları tükendi ve diğer türlerin gelişimine yer açtılar. Böyle bir krizi hazırlamadan önce kendi kurtuluşları üzerine epey kafa yormuş olsalar gerek.
Böylesine bir yıkım, bu...
Yurt İçi Güvenlik Bakanı kelime aradı.
O kadar aşırı ki, insanlık dışı.
Onlar insan değil diye hatırlattı Lee.
Onları durdurmak için umut var mı?
Kim olduklarını bulmamız gerekiyor, dedi Vanderbilt. Lee ona döndü.
Sonunda yola mı geliyorsun? Ah, fikrimi değiştirmedim, dedi Vanderbilt sakince. Ama bir hareketin amacını tanımlarsan faili ortaya çıkarabilirsin. Bu özel durumumuzda kabul etmeliyim ki 5 aşamalı strateji şimdiye kadar duyduğum en inandırıcı açıklama. Şimdi daha fazlasını öğrenmeliyiz. Tam olarak kim bunlar, neredeler, zihinlerinden ne geçtiğini nasıl anlayabiliriz?
Ve onları nasıl durduracağız diye ekledi savunma bakanı.
Kötülük diye mırıldandı başkan, gözleri kısılıyordu. Kötülüğün hakkından en iyi nasıl geliriz?
Onlarla konuşarak, dediliği.
Temas mı kuracağız?
Şeytanla bile pazarlık edilebilir. Başka bir seçenek göremiyorum. Johansson düşünecek zamanımız kalmasın ve çözüm bulamayalım diye bizi oyaladıkları tezini ileri sürüyor. Bu kadar çok zamanı onlara kaybedemeyiz. Hala pazarlık edebilecek durumdayız. Öyleyse onları bulup temasa geçelim, sonra saldırırız.
Derin deniz varlıklarına karşı bir saldırı mı düzenlemek istiyorsun?
Yurt İçi Güvenlik Bakanı başını salladı.
Aziz Tanrım!
Durun, bu teoriyi ciddiye almamız gerektiği konusunda hemfikir miyiz diye sordu SİHA müdürü.
Bundan sanki hiç şüphemiz kalmamış, gerçekmiş gibi bahsediyoruz. Gerçekten gezegeni başka bir zeki türle paylaştığımızı kabullenmeye hazır mıyız?
Sadece tek bir tür Tanrı'nın suretinde yaratıldı, dedi başkan sertçe, ve bu da insandır. Bu yaratıklar zeki olabilirler ama ne kadar zeki olduklarını daha göreceğiz. Ve bu gezegeni bizim gibi sahiplenmeye hakları olduğuna şüpheliyim. Kutsal yazılarda onlarla ilgili tek kelime bile yok. Yaratılış öyküsünde onlardan bahsedilmiyor. Dünya insanlara aittir, insanlar için yaratılmıştır ve Tanrı'nın planı bizim planımızdır. Ama bu kaosun suçlusunun yabancı bir yaşam formu olduğu fikri bana mantıklı geliyor.
Soruma geri dönersek, dedi savunma bakanı, dünyaya ne söyleyeceğiz?
Henüz çok erken.
İnsanlar soru soracaktır.
O zaman yanıt uydurun. Sen politikacısın, öyle değil mi? Eğer çıkıp denizin dibinde başka bir zeki türün olduğunu doğrudan söylersek insanları şoktan öldürürüz.
Bu arada, dedi SİHA müdürü Lee'ye dönerek, bu deniz şeytanlarına ne demeliyiz? Lee gülümsedi.
Johansson'un bir önerisi var. Yır.
Yır mı?
Y ve 2 tane de R. Kazara bulmuş. Klavyede bilinçsiz parmak hareketlerinin sonucu. Herhangi bir isim kadar iyi diyor ve ben de katılıyorum.
Peki Jude.
Başkan başını salladı.
Bu teorinin nasıl şekilleneceğini göreceğiz. Tüm olasılıkları hesap etmek zorundayız. Tüm seçenekleri. Ve eğer adı Yır ya da her ne diyorsanız o olan bu yabancılara karşı bir savaş verdiğimiz ortaya çıkarsa onlarla savaşacak ve kazanacağız. Yır'a savaş ilan edeceğiz.
Diğerlerine baktı. Bu bizim için bir fırsat. Büyük bir fırsat. Bunu kullanmanızı istiyorum.
Tanrı'nın yardımıyla dedi Lee.
Amin diye mırıldandı Vanderbilt.
Weaver. Şatodaki askeri işgalin içinde yaşamanın faydalarından biri de hiçbir şeyin hiçbir zaman kapanmamasıydı. Yemek servisinin alışıldık kuralları geçerli değildi. Lee herkesin özellikle bilim insanlarının gece gündüz çalışacağını açıkça söylemişti. Ve sabaha karşı dörtte büyük bir biftek tam da ihtiyaçları olan şey olabilirdi. Son 30 dakikadır Weaver havuzda bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Saat sabaha karşı biri geçmişti. Şimdi ise bornozuna sarılmış çıplak ayak ve ıslak saçlarla lobiden geçip asansörlere gidiyordu. Göz ucuyla Leon Anavak'ın otelin barında oturduğunu gördü ve bir an oranın adamı bulmak için garip bir yer olduğunu düşündü. Mahzun bir halde bir tabureye tünemiş, el sürmediği bir bardak kolasına gözlerini dikerek bir kase fıstığı eşeliyor, bir fıstık alıp sonra tekrar kaseye atıyordu. O sabahki konuşmalarından beri onu hiç görmemişti. Belki de rahatsız edilmek istemiyordu. Lobiyi ve çevre odaları bir hareket sarmıştı ama bar neredeyse bomboştu. Koyu renk takım elbiseler içindeki iki adam bir köşeye çekilmiş, aceleyle bir şeyler konuşuyor, askeri pantolon giymiş bir kadın önündeki ekrana bakıyordu. Arkada çalan batı yakası müzikleri ortama hiç ilgisi olmayan bir sıradanlık havası geriyordu. Anavak mutsuz görünüyordu. Weaver tam da gidip giyinmenin daha iyi olacağını düşünürken adama doğru yürümekte olduğunu fark etti. Islak ayakları parkede iz bırakıyordu. Merhaba. Anavak boş gözlerle ona döndü. Weaver durdu. Birinin özel alanına dalmak ve davetsiz misafir olarak ün yapmak dünyanın en kolay şeyiydi. Bara yaslandı ve bornozunu çekiştirdi. Aralarında iki tabure vardı. Merhaba dedi Anavak. Gözleri kaydı. Sonunda onu görmüştü. Weaver gülümsedi. Ne yapıyorsun? Aptal soru. Bu sabah ortadan kayboluverdin.
Evet, kusura bakma.
Ah hayır, özür dileme dedi. Seni rahatsız etmek istemedim. Sadece burada olduğunu gördüm ve düşündüm ki...
Ters giden bir şeyler vardı. Adamı kendi halinde bırakmak daha akıllıca olacaktı.
Anavak uğradığı felçten sıyrıldı, bardağına uzanıp aldı ve tekrar bara bıraktı. Gözleri yanındaki tabureye kaydı.
''Bir şeyler içmek ister misin?'' diye sordu.
''Seni rahatsız etmediğime emin misin?''
''Yok, gerçekten sorun değil.'' Tereddüt etti. ''Adım Leon, Leon Anavak.''
''Ben de Karen, Buzlu Bailey's lütfen.''
Anavak barmeni çağırdı ve içki siparişini verdi. Karen bir adım daha yanaştı ama oturmadı. Soğuk su damlaları boynundan aşağı göğüslerinin arasına süzülüyordu.
İçkiyi içip kalk diye düşündü.
İşler nasıl diye sordu ve bir yudum aldı. Anavak'ın kaşları çatıldı. Emin değilim.
Emin değil misin?
Pek değil. Babam öldü.
Siktir. Nesi vardı diye sordu dikkatle.
Hiçbir fikrim yok.
Yani doktorlar bilmiyor muydu?
Henüz ben bilmiyorum. Başını salladı. Bilmek istediğime bile emin değilim.
Bir süre sessizleşti, sonra ''Bu akşamüstü koridorda yürüyordum.'' dedi. ''Saatlerce orada bir şeyler hissetmeyi denedim. Böyle bir durumda bir duygu olur sanırdım. Ama sadece kendime üzüldüm.'' Gözlerinin içine baktı. ''Sana da hiç olur mu? Hani nerede olursan ol, başka bir yerde olmak istersin. Ve sonra aniden kaçmak isteyenin sen olmadığını anlarsın.'' Bulunduğun yer seni dışarı atıyordur, sana oraya ait olmadığını söylüyordur. Ama nereye ait olduğunu da söylemez. Bu yüzden hep kaçmaya devam edersin.
Weaver parmağını bardağının kenarında gezdirdi.
Galiba babanla pek iyi bir ilişkin yoktu.
Anavak omuz silkti. Ya sen diye sordu. Senin ailen ne durumda?
Öldüler.
Ah, özür dilerim.
Dert değil, bilemezdin ki. Ben 10 yaşımdayken öldüler. Avustralya kıyılarındaki bir dalış kazasında. Olay olduğunda ben oteldeydim. Bir anafora yakalanmışlar. Deneyimli dalgıçlardı. Ama denize ne olacağını hiç bilemezsin.
Onları bulabildiler mi?
Hayır.
Nasıl başa çıktın?
Bir süre epey zorluk çektim. Harika bir çocukluğum olmuştu. İkisi de öğretmendi ve denizi çok severlerdi. Maldivlere yelken yapmaya, Kızıldeniz'e dalışa, Yukatan'a mağara dalışına gitmiştik. Hatta İskoçya ve İzlanda'da bile dalış yaptık.
Tabii ben onlarla birlikteyken asla çok derine inmezlerdi. Ama benim için görecek çok şey vardı. Beni sadece dalış tehlikeli olabileceği zamanlar geride bırakırlardı. Ve sonra bir gün bir daha dönmediler. Gülümsedi. Ama hey, sonuçta iyi haldeyim.
Öyle, o da gülümsedi. Sonra taburesinden kaydı. Sanırım artık biraz uyusam iyi olacak. Yarın cenazeye gideceğim. Durakladı. İyi geceler ve teşekkürler.
Yarısını içtiği Bailey'sine bakarak orada oturdu. Ailesini ve otel personelinin onu nasıl bulduğunu hatırladı. Müdür cesur olması gerektiğini söylemişti. Bardağındaki içkiyi salladı. Ana bak, ne kadar zor olduğunu bilmiyordu. Büyük annesinin acısı öfkeye dönen küçük, korku dolu, huzursuz kıza nasıl baktığını bilmiyordu. Okulda notları gibi davranışları da dibe vurmuştu. Bir de okulu kırıp sokaklarda dolanması, ilk esrarını içmesi, serserilerle takılıp kendini kaybedene dek içmesi ve isteyen herkesle yatıp kalkması vardı ki bu tipler hep orada oluyorlardı. Sonunda enselenip okuldan atılmış, bir sokak arasında kürtaj olmuş, sert uyuşturucular kullanmış, ıslah evine girmişti. Problemli çocuklar için olan bir evde 6 ay yaşamıştı. Zihni ve bedeni bir savaş alanı olmuştu. Ama kaza onun denize olan sevgisini azaltmamıştı. Su karanlık bir büyüyle ona sesleniyor ve onu derinlere çağırıyordu. Onu o kadar güçle çağırıyordu ki bir gece Brighton'a kadar otostop çekmiş ve kıyıdan açığa yüzmüştü. Sonra şehrin ışıkları ayın aydınlattığı gece karası sular tarafından yutulduğunda yüzeyin altına batmıştı. Boğulmak kolay değildi. Manşın karanlık sularında sürüklenmiş, kalp atışları kulaklarında gümbür değene dek nefesini tutmuştu. Ama deniz yaşamını bedeninden çekip almak yerine ona kalbinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu. 10 yaşındayken başlayan kabusunun içinden çıkarak yüzeye fırlamıştı. Yakınlarında bir filika vardı ve onu kurtarmıştı. Ağır hipotermi ile hastaneye kaldırılmıştı. Orada geleceği ile ilgili plan yapmaya başladı. Taburcu edildikten sonra 1 saat boyunca bedenine bakacak ve bir daha asla böyle görünmek istemediğine karar verecekti. Piercinglerini çıkarmış, kafasını kazıtmayı bırakmış, 10 şınav çekmeyi deneyip becerememişti. 1 hafta sonra 20 şınav çekebiliyordu. Kaybettiklerini geri kazanmak için var gücüyle çalışmıştı. Bir terapiste gitmesi şartıyla okula dönmesine izin vermişlerdi. Kabul etmişti. Onlara disipline girdiğini ve öğrenmeye hevesli olduğunu göstermişti. Özellikle de çevre ve okyanuslarla ilgili bulduğu her şeyi okumuştu. Koşmuş, yüzmüş, boks yapmış ve tırmanmıştı. Kayıp zamanın son izlerini de bir zamanlar olduğu cılız, boş gözlü kızdan eser kalmayana dek silmeye çalışmıştı. 19 yaşında okulu bitirmişti. Yaşıtlarından 1 yıl sonra ama kusursuz notlar ve eski Yunan atletlerininkine benzer heykel gibi bir vücutla biyoloji ve spor üzerine üniversiteye başlamıştı. Karen Weaver yepyeni bir insan olmuştu, geçmişte kalan bir özlemle birlikte. Dünyanın işleyişini daha iyi anlamak için bir bilgisayar kursu almıştı. Karmaşık değişimleri modellemek için bilgisayarı programlamak fikri merakını uyandırıyordu. Okyanus ve atmosfer değişimlerini modellemeyi öğrenene kadar işin peşini bırakmadı. İlk büyük projesi okyanus akıntıları üzerine karşılaştırmalı bir rapordu. Var olan araştırmalara yeni bir şey eklemiyordu ama akıllıca bir işti ve sevip de kaybettiği 2 insana bir saygı gösterisiydi. Kendi medya şirketi Deep Blue Sea'yı kurmuş ve Science ile National Geographic dergilerine yazılar yazmıştı. Popüler bilim dergilerinde yazdığı düzenli sütunları olmuştu ve yazıları fikirlerini duyurmaya çalışan bilim insanlarının bağlı olduğu araştırma enstitülerinin dikkatini çekmişti. Keşif gezilerine davet edilmişti. Mır ile Titanik'e dalmış, Alvin ile Atlantik derinliklerindeki hidrotermal bacalara inmiş ve Polar Stern ile kışı Antarktika'da geçirenleri görmeye gitmişti. Her yeri gezmiş, her fırsatı değerlendirmişti. Çünkü Manş'taki o geceden beri hiç korku duymamıştı. Hiç kimseden veya hiçbir şeyden korkmuyordu. Yalnız kalmak dışında, bazen. Şimdi barın duvarındaki aynada kendine bakıyordu. Bornozuna sarılmış ve biraz dalgın gibiydi. Bailey's'in kalanını bir defa da içti ve yatmaya gitti. 45. ayrımın sonu. Sayfa 465.